Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12'de 1403, Hicri Gamer 30, Cemalüsani 1446 ve Miladi Takvim'le 1 Ocak 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü ve İslam'ı tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün 1 Ocak 2025, Çarşamba ve miladi yılın başlangıcı. İslam İnkılabı rehberi, mesajı iletmek ve gerçeği anlatmak askeri araçlardan daha önemlidir açıklamasında bulundu. Ayetullah Hamine'yi Şeyh Süleymani'yi alma merasimine katılacak. Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in ailesi İmam Hamine'yi ile görüştü. Belarus, İran'ı ülkenin başkanlık seçimlerini izlemeye davet etti. Ve İran animasyonun Arjantin festivalindeki başarısı. Şimdi haberler.
Bugün 1 Ocak 2025 Çarşamba, miladi yeni yılın başlangıcı. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu, başta İran Hristiyanları olmak üzere tüm dünya Hristiyanlarına dünyada barış ve adaletle dolu bereketli bir yıl diler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer İran yetkilileri yeni yılın başlangıcında Hristiyan ülkelerin liderlerini, yetkililerini, milletlerini ve özellikle Hristiyanları tebrik ederek yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pazartesi günü yaptığı açıklamada, İnsan toplumlarında barışı ve ahlakı yücelten nur ve rahmet peygamberi ve onun doğuşu olan İsa Mesih'in ve onun öğretilerinin tüm ilahi peygamberler gibi adaletsizlikleri ortadan kaldırmanın çözümü olduğunu belirterek, yeni yılın arifesinde bu büyük yeni yılın bereketiyle zulmün, şiddetin, savaşın ve soykırımın ortadan kalktığı, dünyada barış ve huzurun tesis edildiğine şahit olacağımızı ümit ettiğini ifade etti. Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de şereflendirilen büyük peygamberlerinden biridir. Pek çok ayette Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa aleyhisselamın ve onun kitap ve şeriat sahibi peygamberlerden biri olarak konumunu ve rolünü tanıtır.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Medya Dönüşüm Ufku toplantısına gönderdiği mesajda medyanın günümüz dünyasındaki benzersiz rolüne vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei, toplantıya gönderdiği mesajda medyanın günümüz dünyasındaki benzersiz rolüne dikkat çekti. Mesaj ve gerçeği anlatma kabiliyetinin zaferi belirlemede askeri araçlardan daha önemli bir etken olduğunu belirtti ve medya alanında daha fazla dikkat, çaba ve yenilik çağrısında bulundu. İslam İnkılabı rehberinin mesajı şu şekilde: Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cebelli, siz ve bu değerli şahsiyetler medyanın ve propagandanın günümüz dünyasındaki daha önce hiç olmadığı kadar mücadelelerdeki benzersiz rolünü biliyorsunuz. Bugün bir tarafın sahadaki zaferini, onun mesajını alma ve iletme ve gerçeği anlatma kabiliyeti belirliyor. Askeri araçların sahaya çıkıp etkili olmasından çok önce ve daha etkin biçimde biz bu önemli alanda dikkat, çaba ve yeniliğimizi iki katına çıkarmalıyız. Bu benim bu toplantıya mesajımdır. Seyyid Ali Hamenei.
Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 5. yıl dönümü münasebetiyle bugün İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin huzurunda anma töreni düzenlenecek. Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 5. yıl dönümü münasebetiyle bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'nde İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin huzurunda anma töreni düzenlenecek. Törene Şehit General Süleymani'nin ailesi de katılacak. Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Süleymani ve Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
Irak Halk Seferberliği Haçlı Şabi Örgütü'nün şehit komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ailesi onun şehadetinin 5. yıldır marifesinde devrim lideriyle buluştu. Sahab kanalının Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayınlama ofisine formasyon merkezinden naklen verdiği haberinde Irak Halk Seferberliği Haçlı Şabi Örgütü'nün şehit komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ailesi şehadetinin 5. yıl dönümü arifesinde pazar günü öğle ve akşam namazları ardından İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından kabul edildi. Söz konusu görüşmede şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in kızı devrim liderine bölgenin mevcut durumunda gençliğin üzerine düşen görevleri sordu. Ayetullah Hamenei'nin bu soruya cevaben yaptığı açıklamalar yakında yayınlanacak. Irak Halk Seferberlik Kuvvetleri Komutanı Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020 Cuma sabahı devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleyman ile birlikte Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda şehit edildi.
İran İslami Kültür ve İrşad Bakanlığı'nın yabancı medya Genel Dairesi, İtalyan bir gazetecinin İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını vurgulayarak Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliği'nin olaydan haberdar olduğunu duyurdu. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı Yabancı Medya Genel Dairesi tarafından yapılan açıklamada 13 Aralık 2024'te gazeteci vizesiyle İran'a gelen İtalyan vatandaşı Cecilia Sala, İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 19 Aralık'ta tutuklandı. Pars Today'in haberine göre bu açıklamada Cecilia Sala davasının soruşturulduğuna dikkat çekilerek İtalyan gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildi ve Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğine de bilgi verildi ifadesi yer aldı. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı Yabancı Medya Genel Dairesi tutuklu İtalyan gazeteciye konsolosluk erişiminin sağlandığını, kendisinin de ailesiyle telefonla iletişim halinde olduğunu belirtti.
Belarus'un Tahran'daki Büyükelçisi, İran İçişleri Siyasi Bakan Yardımcısını bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin uluslararası gözlemcisi olarak davet etti. Sabun İran'dan nakla verdiği haberde Belarus'un İran Büyükelçisi Dimitri Kalsov, Salı günü İran İçişleri Siyasi Bakan Yardımcısı Ali Zeynvend ile görüşmesinde Belarus'ta 26 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak ülkesi adına İran'ın Siyasi Bakan Yardımcısını ve Seçim Kurulu Başkanını bu ülkedeki seçimlere uluslararası gözlemci olarak katılmaya davet etti. Belarus Büyükelçisi'nin davetini memnuniyetle karşılayan İran İçişleri Bakan Yardımcısı, İran'daki seçimleri en demokratik ve en güvenli seçimlerden biri olarak değerlendirerek, İran'da seçimler İçişleri Bakanlığı, Muhafızlar Konseyi ve İslami Şura Merkezi'nde yapılıyor ve İran'daki tüm parti ve gruplar seçimlere katılabiliyor ifadelerini kullandı.
İran animasyonu piyano Arjantin Design Festivali'nden ödül aldı. Sahab'ın M Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Mercan Kesani ve Şahab Semsi'nin yönettiği İran Animasyonu Piyano, uluslararası gösterimlerinin devamında 5. Arjantin Design Festivali'nin Amiral Gemisi Kısa Film Ödülünü kazandı. Yoksulluğu ve hayatın sorunlarını konu alan 7 dakikalık kısa bir animasyonu piyano satın almak isteyen ancak savaşın kriziyle karşılaşan ve hayatın en basit olanaklarından mahrum kalan bir adamın hikayesini ele almaktadır.
Mutahhar Rezevi Külliyesi'nin İranlı olmayan ziyaretçiler direktörü, İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan ilinin başkent Meşhed şehrinde her yıl farklı ülkelerden en az 10 bin gayrimüslim dünya Şiilerin 8. imamı İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ediyor açıklamasında bulundu. Seyyid Muhammed Zülfikari, gayrimüslim ziyaretçilerin bir kısmı türbenin manevi ve sanatsal ihtişamı ışığında ve manevi dönüşüm sonucunda türbede eğitim, araştırma ve dil uzmanlarına danıştıktan sonra İslam'ı seçtiğini söyledi. Zülfikari ayrıca şunları belirtti. Geçtiğimiz 9 ayda Kutsal Rezevi Türbesi'nde 65 gayrimüslim Müslüman oldu. Bunların çoğu Hristiyandı. Ardından Budistler veya herhangi bir dine mensup olmayanlar da yer aldı. Mutahhar Rezevi Türbesi İranlı olmayan ziyaretçiler müdürü, bu mukaddes mekanı ziyaret eden ülkeler arasında Avustralya, Japonya, Kanada, Belçika, Kolombiya, İsveç, İngiltere, Rusya ve Güney Kore'den ziyaretçilerinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Zülfikari yıl boyunca İranlı olmayan farklı ziyaretçi toplulukları da İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ediyor ve %65'i yakını Arap ülkelerinden, %25'i Hindistan Yarımadası'ndan, geri kalanı ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, Türkiye'den, Avrupa ve dünyanın diğer yerlerinden geliyor diye ekledi.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Suudi Arabistan hükümeti, Siyonist yerleşimciler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı kınayarak, uluslararası toplumdan Siyonist rejimin Filistinlilerin haklarını ihlal etmesi nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre, Salı günü Suudi Bakanlar Kurulu, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırıların devamını kınayarak, bu şehrin tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesine kesinlikle karşı olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumdan savunmasız Filistinlilerin haklarını ve Filistin'deki İslami mekanları açıkça ihlal eden Siyonist rejimin cezalandırılmasını istedi. Suudi kabinesi Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısında yayınlanan Filistin ulusuna sürekli ve kalıcı destek sağlanmasına ilişkin açıklamayı da onaylayarak, Gazze şeridinde ateşkes sağlamanın başarısını Suriye'nin egemenlik ve bağımsızlığına saygı duymanın ve ülkenin iç işlerine yabancı müdahaleyi reddetmenin önemini de vurguladı. İşgal altındaki Kudüs şehrinin İslami Vakıflar Dairesi 2024 yılında 53.605 Siyonist yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saldırdığını duyurdu.
Filistinli Esirler Kulübü 2024 yılında 8.000'den fazla Filistinlinin İsrail ordusu tarafından esir alındığını bildirdi. Sahab-ı Mir Haber Ajansı'na dayanarak verdiği haberinde Filistinli Esirler Kulübü Başkanı Kadur Avaz Salı günü işgalci İsrail rejiminin 10.000 Filistinli esirin idari gözaltı süresini 2024 yılı boyunca uzattığını duyurdu. Filistinli esirler ve azat edilmiş kişilerle ilişkiler komitesi kışın gelmesiyle birlikte Nekaf hapishanesinde hasta Filistinli esirlerin acılarının ve sorunlarının daha da kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu. İdari tutukluluk bir kişinin yargılanmadan, suç işlemeden yalnızca gelecekte kanunları ihlal etme niyetinde olma iddiasıyla cezaevinde tutulması anlamına geliyor. Bu bağlamda Filistinli esirler ve serbest bırakılanlar örgütünün son istatistiklerine göre Siyonist rejimin hapishanelerinde 6.500 Filistinli esir bulunuyor.
Filistinlilere Yardım ve İstihdam Ajansı'nın açıklamasına göre savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde Filistinlilere Yardım ve İstihdam Kurumu'nun 258 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. Filistinlilere Yardım ve İstihdam Ajansı UNRWA Salı günü yaptığı açıklamada savaşın başından bu yana UNRWA bina ve merkezlerine 650'ye yakın saldırı kaydedilirken, Siyonist rejimin saldırılarında UNRWA merkezlerine sığınan 745 Filistinli de şehit oldu ifadesi yer aldı. UNRWA ayrıca yardım kuruluşuna bağlı merkezlerin çoğunun hasar gördüğünü veya tahrip edildiğini bildirdi. UNRWA daha önce Gazze Şeridi'nde yaklaşmakta olan kıtlık konusunda uyarıda bulunarak, yaklaşmakta olan kıtlık karşısında hayat kurtarıcı yardım sağlamak için uluslararası işbirliği ve ateşkes çağrısında bulunmuştu. UNRWA personelinin ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalıştığını ancak bu yardımın yeterli olmadığını duyurdu. Gazze'liler temel yaşam malzemeleri, kıyafet, yatak ve battaniye eksikliği nedeniyle kumaş ve naylon çadırlarda zor yaşam koşulları yaşıyor ve bu sorun kışın gelmesiyle birlikte daha da kötüleşiyor. Daha önce Dünya Gıda Programı Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin gıda, su ve barınak eksikliği nedeniyle yaşamının durduğunu açıklamıştı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Birleşmiş Milletler, Siyonist rejimin Filistinli grupların Gazze hastanelerini askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddialarını reddetti. Sahab-ı Nihra'dan naklen verdiği haberde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Siyonist rejimin Filistinli grupların Gazze şeridindeki hastaneleri askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddiasını kanıtlayacak yeterli bilgisinin şu ana kadar bulunmadığını, bu iddiaların hala belirsiz olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi İsrail rejiminin Gazze şeridindeki hastanelerin yakınındaki bölgelere yönelik ölümcül saldırıları ve bununla bağlantılı çatışmalar sağlık sistemini tamamen çöküşün eşiğine getirdi ve Filistinlilerin sağlık ve ilaca erişimi üzerinde feci etkiler yarattı bilgisini paylaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12'de 1403, Hicri Kameri 30 Cemadius Sani 1446 ve Miladi 1 Ocak 2025 Çarşamba. Bugün 1 Ocak yeni miladi yılın başlangıcıdır. Yeni miladi yılı herhangi bir takvime göre içinde bulunan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Dünyada kullanılan en yaygın takvim olan Gregorian takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi özel olarak düzenlenen etkinlikler ve kutlama törenleriyle geçirilir. Batı'nın yeni kültüründe bugün 31 Aralık gece yarısı toplantı ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yılbaşı gecesi tüm dünyada İsa'nın doğuşuna uygun olarak Hristiyan ve hatta Hristiyan olmayan ülkelerde 31 Aralık'ta kutlanır. Yılbaşı gecesi Hristiyanlıkta Noel'in 7. günü olarak da bilinir. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1399 tarihinde Kum İlmiye Havzası hocalarından ve Kur'an-ı Kerim müfessiri ve fakih Muhammed Taki Mesbah Yezdi vefat etti. Hicri Şemsi Behmen 1313 tarihinde Yezd kentinde dünyaya gelen Yezdi, havza bilimlerinin yanı sıra fizik, kimya, fizyoloji ve Fransızcayı Muhakkik-i Reşti'nin nezdinde öğrendi. Mesbah Yezdi daha sonra Kum kentine gitti. Vahitullah Borucerdi ve İmam Hümeyni gibi alimlerden dersler aldı. İslam devriminin zaferinden sonra havza ile üniversite arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve havza düzeninde devrim yapılması konusunda yoğun çalışmalarda bulundu. Ayetullah Yezdi, Horasan-ı Rezevi ili halkının Bilgiler Meclisi'ndeki temsilciliği, Dünya Ehli Beyt Kurultayı'nın eski başkanlığı, Kültürel Devrim Yüksek Konsey üyeliği gibi görevlerde bulundu. 9 ciltlik Kur'an marifi ve 2 ciltlik felsefe eğitimi Ayetullah Yezdi tarafından kaleme alındı. ...87 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1316 tarihinde İranlı ünlü şair Pervin Etesami'nin edip ve yazar babası Yusuf Etesami vefat etti. Hicri Şemsi 1253 yılında dünyaya gelen Etesamul Mülk lakabıyla tanınan Yusuf Etesami, İran'ın önde gelen çağdaş yazarları ve çevirmenlerinden idi. Milli Şura Meclisi Kütüphanesi Başkanı olan Yusuf Etesami, Bahar ve Gencine-i Fünun dergilerini kaleme aldı. Etesami iki dönem Bahar dergisini yayımlattı ki dergideki makalelerin çoğu onun kompozisyonları ve tercümeleridir. Bedbahtların ilk cildi ve Victor Hugo'nun kaleme aldığı Sefiller eserini tercüme etti ve yayımlattı. Etesamul Mülk İranlı önde gelen şairlerden Pervin Etesami'nin babasıdır ki gerçekte bu gibi büyük bir şairi yetiştirmek onun en büyük eseri şeklinde telakki edilebilir. ...83 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1320 tarihinde önde gelen fakih Ayetullah Feyyaz Zencani vefat etti. İlk başlarda müçtehit babası Ahund Molla Muhammed nezdinde dini ilimleri öğrenen Ayetullah Feyyaz Zencani, Tahran'da Mirza Ebul Hasan Celve ve Mirza Muhammed Hasan Aştiyani'den hikmet, usul ve kelam gibi dini ilimleri öğrendi. Vakili ve nakli ilimlerde büyük maharet kazandı. Hicri Şemsi 1287 yılından ömrünün sonuna kadar yeni 30 yıl boyunca Zencan kentinde yaşadı ve kendi döneminin önde gelen taklit mercisi oldu. ...131 yıl önce bugün 1 Ocak 1894 tarihinde Alman fizikçi ve matematikçi Heinrich Rudolf Hertz 37 yaşındayken öldü. Heinrich Rudolf Hertz 22 Şubat 1856 tarihinde Hamburg'da doğdu. Heinrich Rudolf Hertz Alman fizik bilginidir ve Maxwell'in daha önce teorik olarak keşifte bulunduğu elektromanyetik dalgaları deneysel olarak ispatladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurttaşa boykot çağrısına tepki, fahiş fiyatların sorumlusu iktidar.
Yeni Asya.
Soğuktan ölen Gazze'li bebeklerin sayısı 5'e yükseldi.
Ve Star.
Soykırımcı İsrail'den Kemal Etban Hastanesi kuşatması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zeki Ceyhan, 30 Aralık tarihli Milli Gazete'de Nasıl İyimser Olalım başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke ekonomisini değerlendirirken kötümser olmak için hiçbir sebep yok diyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yokmuş. Peki iyimser olmak için tek bir sebep var mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda şunları söylüyor. Kısa vadeli dünya ekonomisinin görünümüne bakarsanız Türkiye'nin lehine trendler içeriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Uzun vadeli trendlere bakarsanız yapısal sorunlar var ama Türkiye'nin burada da avantajları var. Dolayısıyla kötümser olmamız için hiçbir sebep yok. Evet. İyimser olmamız için böyle sebepler ileri sürülüyor. Ama bunlar sadece birer beklenti. Beklentiler olumlu sonuç verebileceği gibi olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir. Nitekim iktidar sözcüleri bugüne kadar hep iyimser beklentiler içine girdiler ve kamuoyuna da bu yolda mesajlar verdiler. Ancak sonuç hep hüsran oldu. Yani beklentiler olumlu değil, olumsuz sonuç verdi. Bu nedenle kamuoyu beklenti içine girerken olumsuz sonuç ile karşılaşma ihtimalini gözden uzak tutmuyor. Bugüne kadar hep iyimser olunması istendi. Arzulanan hedeflere ulaşamayınca da doğal olarak kamuoyu kötümser olmaya başladı. Şimdi bir iki sonuca bakarak insanlardan yine iyimser olmaları isteniyor. Ne var ki iyimser olmaları için öne sürülen gerekçelerin hiçbiri tatmin edici değil. Ülke ekonomisine yön verenler bugüne kadar o kadar çok yanıldılar ki, dedikleri o kadar çok asılsız çıktı ki, şimdi ağızları ile kuş tutsalar kimsenin inanası gelmiyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok demek kolay. Fakat iyimser olmayı sağlayacak gerekçeler de tatmin edici olmaktan çok uzak. Bu sözler yeni iktidar olmuş bir kadronun ağzından çıksa tamam, herkes inanır. Ama çeyrek asırlık bir iktidarın sözcüleri tarafından söylenince inanacak adam bulunamıyor. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok diyenler, iyimser olmak için ortaya inandırıcı bir gerekçe koymalılar.
İsmet Özçelik 30 Aralık tarihli Aydınlık gazetesinde Suriye'de Amerika, İsrail, İngiltere'yi gizleme taktiği, Rusya, İran düşmanlığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Suriye'de işler iyi değil. Birçok şehirde huzursuzluk artıyor. HTŞ gerçek yüzünü göstermeye başladı. Toplumun çeşitli kesimleri, hepsinin kaygıları artıyor. Belirsizlik had safhada. İnsanlar güvenliklerini sağlama, geleceklerini garantiye alma çabasındalar. Esad yönetimini devirmede ortaklardı. Şimdi yeni bir durum var. Amerika kendi planlarında ısrarlı. Buna uygun hamleler içinde. İngiltere başka hesaplar yapıyor. Jolani ile ilişkisi eskilere dayanıyor. MI6 ile aralarında su sızmıyor. İdlib'de çok yakın çalışmışlardı. Bunu Suriye'nin geneline yayma çabasında diyen yazar yazısının devamında şu ifadeyle yer veriyor.
İsrail cüretkar. Esad'ı biz devirdik. Kritik desteği biz verdik. Hava saldırılarıyla ön açtık. İstediğimizi alacağız havasında. İşgal ettiği toprakları genişletiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı. Bölünmüş bir Suriye istiyor. Bunu da en yetkili ağızlar dile getiriyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, PKK-PYD için bastırıyor. PKK-PYD'nin yanında duracaklarını, bunun ahlak ve ilke meselesi olduğunu söylüyor. Şam'ın düşmesinden sonra 500'den fazla hava saldırısı yaptı. Bütün askeri tesisleri yerle bir etti. Cephanelikleri patlattı. Ama HTŞ yönetimi İsrail'e sıcak. Saldırılarını makul karşılıyor. İsrail'e güvence veriyor. Sizle savaşmayacağız diyor. Suriye'de manzara esas olarak böyle. Bizdeki uzmanlar ise bambaşka bir dünyada. Terör örgütü HTŞ'nin saldırılarını, Şam'a yürümesini ve Şam'ın düşmesini, Suriye'nin iç dinamiği diyenler. Amerika, İsrail ve İngiltere'yi gizleyenler, HTŞ'ye tepki gösterenleri eleştiriyor. CIA, Mossad'ın yalanlarına sarılıyorlar. Söz konusu Amerika, İsrail, İngiltere olunca Suriye'nin iç dinamiği akla gelmiyor ya da bilerek getirilmiyor. Sürdürülen psikolojik savaş, kazanan Amerika, İsrail, İngiltere. Suriye kazandı kampanyası yapılıyor. İsrail, iki Gazze'den fazla yer işgal etmiş. HTŞ İsrail'e sürekli gül atıyor. Amerikalılar PKK-PYD'ye silah taşıyor. Daha önceki gün 50 tır daha getirdiler. Türkiye'nin operasyon yapacağı yerler. Amerika bayraklı askeri araçlar geldi. Türkiye'ye bayrak gösteriyorlar. Nedense bunu görmüyorlar, duymuyorlar. Durmadan İran ve Rusya'yı suçluyorlar. Tek merkezden yürütülen bir kampanya. Bazısı bilerek, bazısı bilmeden Amerika, İsrail ve İngiltere'nin değirmenine su taşıyor.
Tahran Radyosu.
Tarkan Zengin, 30 Aralık tarihli Akşam gazetesinde sokakları hareketlendirmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 1 Ocak 2025 yılından itibaren geçerli olan asgari ücret açıklandı. Yeni asgari ücret %30 artırılarak net 22.104 lira oldu. İşçilerin beklentileri daha yüksek bir artıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada asgari ücretle ilgili olarak şunları ifade etti. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla temelde iki önemli mesaj verdi. Birincisi, asgari ücretin bir taban ücret olduğunu hatırlattı ve işverenlere bunun üzerinde ücret vermeleri çağrısını yeniledi. İkinci mesaj ise yıl içinde enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini ifade etmesidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP yönetimi yerel seçimlerden sonra sokakları hareketlendirmek istiyor. Daha önce de çok sayıda miting yaptı ancak beklediği katılımı bulamadı. Asgari ücret tutarı açıklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücreti kabul etmediklerini söyledi. Ardından yeni asgari ücretin yetersiz olduğu gerekçesiyle parti yönetimini acilen topladı. Toplantıdan Ankara Anadolu Meydanı'nda miting yapma kararı çıktı. 3 işçi konfederasyonunu ziyaret ederek yapılacak mitinge davet etti. CHP yönetimi düzenleyeceği mitinge katılımın az olacağını düşünmüş olmalı ki daha sonra mitingin sivil bir inisiyatif tarafından yapılacağı söylendi. Ancak miting çağrısını okuyan kişinin CHP'li eski bir milletvekili olması asgari ücretlilerin araçsallaştırıldı, düşüncesinin oluşmasına neden oldu. Miting çağrısı şöyleydi. 28 Aralık'ta Ankara, Tandoğan Meydanı'nda 160'tan fazla kurumun çağrısıyla yurttaş birlikteliği mitingi gerçekleştirilecek. Mitingle ilgili çağrıyı Tertip Komitesi adına Şenal Sarıhan yaptı. Yaptığı açıklamada ülkenin son yıllarda karanlığa doğru gitmesinin acısını hissettiklerini belirterek "Çocuklarımızı, kadınları, doğayı kaybediyoruz" dedi. Asgari ücret gerekçesiyle yapıldığı ve sivil inisiyatif olduğu iddia edilen eylem çağrısını CHP eski milletvekili Şenal Sarıhan yapması çelişki olarak görüldü. Şenal Sarıhan, milletimizin değerlerine hakaret edilen ve dini değerlerimizin aşağılandığı Cumhuriyet mitinglerinin düzenleyicisi ve bildirilerini okuyan kişiydi. Sivil yapılar düzenliyor dedikleri mitingin sözcüsü CHP'nin eski milletvekili. Sivil dedikleri yapılar CHP yandaşı kuruluşlar. Asgari ücret nedeniyle yapıyoruz dedikleri miting çağrısında kullanılan kavramlar Cumhuriyet mitinglerinde kullanılanlarla aynı. Bu çelişkiler mitinge katılım sayısının çok düşük kalmasına neden oldu. Özgür Özel'in 1 milyon insanın katılacağını beklediği mitinge birçok şehirden insanlar taşınmasına rağmen katılım çok düşüktü. CHP'liler bile katılım sayısını 10 binler demek suretiyle açıklamaya çalıştılar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bu hem bu tedbir bu. İnkılabigeri hattı kırmızı.
Değerli dinleyiciler, Şehit Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü üzerine hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün aynı zamanda İmam Homeini Mektebi olan Süleymani Mektebi tüm dünyaya yayılmış olup birçok takipçisi bulunmaktadır.
Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı boyunca 27 operasyonu yönetti ve onun kaygısı her zaman halkın çocukları oldu. Her zaman askerlerine karşı kendini sorumlu hissetti. Halkın çocukları anneleri için çok kıymetliydi. Onların hayatları komutanları için çok önemliydi. Yakalanmamaları, pusuya düşmemeleri ve öldürülmemeleri için çaba harcıyordu. Kerbela 5 operasyonunda askerlerinin bir kısmı düşman tanklarının yakınında mahsur kaldı. Ne ilerleyebiliyor ne de geri dönebiliyorlardı. Bütün bu ateşin içinden geçip birlikleri kurtarmak imkansız gibi görünüyordu ama gözünü düşman ordusunun sonunu dikmiş ve kendini Allah'a emanet etmiş biri için öyle değildi. O çok geçmeden motosiklete atlayıp çocukları o ölüm meydanından çıkarmayı başardı.
Evet, aradan yıllar geçti. Süleymani sadece kendi ülkesinde değil, tüm Batı Asya bölgesinde çok ünlü bir general oldu. Onun mektebinde halkın çocuklarının nereden geldiği, hangi dili konuştuğu, hangi din ve etnik köküne sahip olduğunun hiçbir önemi yoktu. IŞİD ve tekfirci terör grupları Suriye'nin Halep şehrini kuşattığında şehre girmenin hiçbir yolu yoktu. Operasyon yardımcısına şöyle dedi. Uçakla Halep havalimanına ineceğiz. Pistin sonu IŞİD'in elindeyken Halep havaalanına indi. Ama hiçbir şeyden korkmuyordu. Onun için en önemli şey gidip insanların hayatını kurtarmaktı. Onlar kendi deyimiyle kurtarmaya gitmesi gereken halkın çocuklarıydı. Gitti ve Halep kuşatmasını kırmak ne kadar zor olsa da yenmeyi başardı. IŞİD'in Irak'ın Erbil kapısına geldiği gün, Kürtlerin lideri Mesut Barzani tehlikeyi hissetti. IŞİD kadınları yakalayıp sattı. Evleri ateşe verdi. Şehirleri yerle bir etti. Mesut Barzani Amerikalıları aradı fakat reddedildi. İngilizleri aradı. Onlar da görmezden geldiler. Türkiye ile Fransa ile hatta Suudi Arabistan'la. Acil durum ve endişe baş göstermişti. Geriye tek bir adam kalmıştı. Hac Kasım Süleymani. Evet, sonunda İran'la temasa geçti. Kürtlerin çağrılarını cevapsız bırakmayan tek kişi o oldu. Şöyle dedi, Mesut kardeş, yarına kadar direnin. Sabah namazından sonra Erbil'de olacağım. Bu gece eyaleti koruyun. Sonunda sözünü yerine getirerek onlara ulaştı. 24 saat içinde tüm sorunları çözerek IŞİD'i Irak'ın Erbil kentinden uzaklaştırdı. General Süleymani'den yardım isteyen sadece Kürtler değildi. Irak'taki Hristiyanlar, Emeviler, Ezidiler de IŞİD'in zulmü nedeniyle yardım çığlıklarını yükseltmişler. Ancak hiçbir Hristiyan hükümet onlara yardım etmemiş, kadınları IŞİD'in kontrolünde, erkekleri ise esir tutulmuştu. Güçleriyle yanlarında duran ve onları koruyan tek kişi, Kur'an eğitimi alan Ehl-i Beyt'in gölgesinde ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mektebinde yetişen Hac Kasım'dı. İran'daki Yahudi toplumun temsilcisi Brüksel'deki parlamento oturumuna çıktı ve şöyle dedi. Avrupalıların utanması gerek. Doğu Hristiyanlarını savunan tek kişi ise Müslüman General Süleymani'dir. Avrupa'nın temsilcileri oturup rahat rahat keyif sürerken tüm bunları Süleymani yaptı. General Süleymani düşmanlara karşı katı ve inatçı olduğu gibi masumlara karşı çok merhametliydi. Allah'ın rızasının dışında hiçbir adım atmamaya her daim dikkat ederdi. Bütün yoldaşları terk edilmiş bir evi operasyon karargahı olarak kullanmak zorunda kaldıklarında generalin evi tahliye ederken kalemi eline aldığını birçok kez görmüştü. Ev sahibinden izin istemek ve evini izinsiz kullandığı için özür dilemek amacıyla bir mektup yazardı. Ev sahibinin olası kayıplarını telafi etmek için mektubunun sonuna ev numarasını da eklerdi. General Süleymani Rabbine aşıktı. Hep Mevlasıyla buluşmayı arzu ederdi. O bir duasında şöyle yazmıştı. Allah'ım, sana kavuşmayı çok istiyorum. Musa'nın ayakta durma ve nefes alma takatini kesen kavuşma gibi. Allah'ım, beni huzuruna pak bir şekilde kabul et. General Kasım Süleymani direniş ekseninin merkezindeydi. Ama direniş ekseninin Filistin'den, Lübnan'dan, Irak'tan, Yemen'deki generallerin her biri direnişin, fedakarlığın, mücadelenin efsaneleridir.
Ben Gazze'de kendi ayaklarımın üzerinde yürümekteyim. Uçaklarınızı göndermek için 60 dakikanız var. O bu cümleyi söyledi ve dakikalar sonra Gazze'nin arka sokaklarında insanlar onunla hatıra fotoğraflarını yayımlamaya başladı. Fakat hiçbir uçak pistten kalkmaya cesaret edemedi. Hamas'ın siyasi kanadının liderinin bu cesur hamleyi yapmasından bir hafta önce dönemin İsrail Savunma Bakanı şöyle demişti: Yahya Sinvar ve Muhammed Zayıf kamuoyunun önünde görülürse güvende olmayacaklar. Ertesi gün Yahya ofisinin yıkıntılarından kalan kanepede oturuyordu. Sinvar'ın ofisi Siyonist düşman tarafından bombalanmıştı. Ama o harabelerin arasında yavaş yavaş yürüyor ve etkileyici bir bakışla fotoğrafçıya gülümsüyordu. O bu hareketiyle o zamanki İsrail Savunma Bakanı'na meydan okuyarak şöyle dedi: Ben ofisimde işimi yapacağım. Sonra arabaya binip adresini bildiğin yeni eve gidip seni bekleyeceğim. Muhabir Sinvar'a şöyle sordu: Gans'ın tehditlerinden korkmuyor musun? O şöyle karşılık verdi: İşgalci rejimin bana en büyük hediyesi terördür. Bugün 59 yaşındayım ve koronadan, kan pıhtısından ya da kazada ölmektense F-16 ve füzeyle şehit olmayı tercih ederim. Mükemmel bir insandı ve halkına karşı fazlasıyla merhametli ve şefkatli olmasına rağmen düşman karşısında çok ciddi ve güçlüydü. Yenilmez ruhu hapishanede bile görülüyordu. Herkes onu ciddi ve kararlı bir lider olarak biliyordu. O, Filistinli gençlerle ilişkilerde çok mütevazi ve alçak gönüllüydü ve yemek yemek, konuşmak ve birlikte vakit geçirmek için daima onları seçerdi. Sporda başarılı olup gençlerle olan ilişkisi karakterinin en belirgin yanıydı. Ancak Siyonist subayların önünde güçlü ve kararlı bir karaktere sahipti. O şöyle diyordu: Bütün dünyanın gözü önünde sessiz sedasız öldürülmemizi, iyi bir kurbanlık olmamızı mı istiyorlar? Bu asla mümkün değil. Böylece savaşmaya devam ederek başkalarını da savaşmaya teşvik etti. Hiçbir şey onu durduramazdı. Ne hapishane duvarları ne de parmaklıkları. Elinde bazen silah, bazen de kalem vardı. Elinden gelen her şeyle, mümkün olan her yolla sürekli Filistin'in özgürlüğü için savaştı. Yahya Sinvar hapishanede geçirdiği zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirerek İbranice öğrendi. 4 yıl tecritte kaldı. Aynı zamanda en ünlü kitabı olan ve Filistin halkının Nekbe gününden 2. intifadaya kadar direnişini anlatan Diken ve Karanfil isimli kitabını yazdı. Herkesin Ebu İbrahim olarak tanıdığı Sinvar, cezaevinde eğitim, öğretim, spor etkinlikleri düzenleyerek harekete bağlı Filistinlileri öğrenmeye, egzersiz yapmaya ve daha çok çalışmaya teşvik etmişti. Bunun yanı sıra direniş inancını güçlendirmeye, düşmanı tanımaya, dilini öğrenmeye de çok önem verirdi. İbranice, Kur'an ve güvenlik eğitimi dersleri veriyordu. Yahya Sinvar o kadar cesurdu ki şehadet şekli bile onu bir efsane haline getirmişti. Aksa tufanından bir yıl sonra Siyonist ordunun askerleriyle karşı karşıya gelirken elinde silahla şehit oldu. Öyle bir çatışma ki bir yanda 3 gündür hiçbir şey yemeyen 62 yaşındaki bir adam, diğer yanda tepeden tırnağa silahlı Amerikan tankları ve çok uluslu askerler. Evet, aradaki tüm bu farklara rağmen askerler bu yiğit insana yaklaşmaya cesaret bile edemediler. Ancak onun öldürüldüğünden emin olduktan sonra ona yaklaşabildiler. Son nefesine kadar savaştı. Silahında mermi kalmayınca da elindeki sopayla düşmana saldırdı. Asla geri adım atmadı. Sinvar, El Cezire'ye verdiği son röportajda şöyle demişti. Siyonist düşman bizi gece gündüz tehdit ediyor. Ama bu tehditler bırakın bu halkın liderlerini, çocuklarımızı dahi korkutmuyor. Ölümden korkacak olursak ancak yatakta ölmekten korkarız. Biz dinimiz, vatanımız ve kutsallarımız yolunda ölmekten korkmuyoruz. Kanımız vatanı, dini ve kutsalları uğruna kıymetli canını feda eden en küçük şehidin kanından daha değerli değildir. Gazze halkı onu dünyadaki en önemli Filistinli şahsiyet olarak görüyor ve Sinvar bugün artık her Filistinlinin evinde.
Lebbeyk ya Hüseyin, yalnız olsam bile insanlar seni terk etmiş, yalnız bırakmış olsa dahi savaş alanına çıkmak demektir. Lebbeyk ya Hüseyin, tüm mal varlığınla, tüm ailenle bu savaşta yer almak demektir. Yani bir anne çocuğunu savaş meydanına gönderdiğinde, o şehit olup başı kesildiğinde, onu eve götürüp üzerindeki kanı temizledikten sonra ona ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun desin. Evet, bu cümleler nasr-ı ilahi yani ilahi zaferi yanında taşıyan Seyyid Hasan'ın sözleriydi. O cümleleri o kadar güçlü ve kesin söylüyordu ki kalplerimiz kükremeye başlıyor ve Hazreti Hüseyin aleyhisselamı karşımızda görür gibi oluyor ve lebbeyk ya Hüseyin demekten bir an bile çekinmiyorduk. O şöyle derdi, bu savaşta tarafsızlık diye bir şey yoktur. Ya İmam Hüseyin ile birliktesiniz ya da onun düşmanlarıyla. Kendisi de İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam Hüseyin'in ashabı Aşura kıyamında İmam Hüseyin aleyhisselamın son nefesine kadar onun yanında olacaklarına dair yemin ederken, Hazreti Hüseyin'in yüzyıllar süren şehadeti sonrasında kürsü arkasından yüksek sesle şöyle haykırdı. Biz ne kuşatmanın, ne ambargonun, ne yoksulluğun, ne açlığın, ne de savaşın irademizi zayıflatamayacağı insanlarız. Allah'a yemin olsun ki eğer öldürüleceğimizi, sonra yakılacağımızı, küllerimizin havaya saçılacağını ve bunun binlerce kez tekrarlanacağını bilsek yine de doğru yoldan ayrılmayacağız. O çocukluğundan beri bu yoldaydı. fakir bir ailesi olmasına rağmen her daim dini kitaplar alıp okurdu. Sadece okumakla kalmamış, başkalarını da İslam'a davet etmiştir. Dini ilimler okumak üzere Necef'e gittiğinde henüz 16 yaşındaydı. O tarihten itibaren Lübnan'daki Şii siyasi hareketlerle ilişkilendirildi. Ali, okulun diğer öğrencileri gibi cesur, alçak gönüllü, metanetli, nazik, kararlı, cömert ve bağışlayıcı bir insandı. Kendisini asla başkalarından üstün görmemiş, 17 yaşındaki oğlu savaş alanında öldürüldüğünde bile diğer şehitlerle oğlum arasında hiçbir fark yoktur diyerek naaşını geri almak için Siyonistlerle anlaşma yapmaya yanaşmamıştı. O, Siyonist rejimin ve onun tüm müttefiklerinin en büyük ve en inatçı düşmanıydı. O kadar büyük ki onu öldürmek için küçücük bir alana 83 ton bomba attılar. 6 bina tamamen yerle bir oldu. Evinde büyük bir derin çukur oluştu. Tüm bunlar düşmanın ona karşı duyduğu nefret ve vahşetin derinliğini gösteriyordu.
General zafer müjdesini beraberinde getiren, iradeleri canlandıran belagatiyle konuşmanın arenasıdır. Tuğgeneral, omzunda 3 yıldız var, tıpkı geçtiğimiz yıllarda Yemen'in semalarında parlayan ve Siyonist rejime karşı yürütülen psikolojik ve medya savaşının temel direklerinden biri haline gelen yıldızlar gibi. İsrail ve Suudi koalisyon ülkelerine cevabı hızlı olan Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü, Tuğgeneral Yahya Seri'dir. Aksa Tufanı operasyonunun ardından onun popülaritesi Yemen sınırlarını aştı. Yahya Seri Yemen'in Sade ilindendir. Siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesine sahip ancak askeri bilimler ve savaş alanında çeşitli kurslar görmüştür. O her zaman ön saflardadır. Düşmanın tehditlerinden korkmadan ister arabayla İster motosikletle her zaman savaş alanlarında yer alıyor. Suudi hükümeti onun adını arananlar listesine koydu ve Suudi ordusuna onun hakkında bilgi veren herkese 5 milyon dolar ödül belirledi. Ancak o yine de cesurca savaş alanında boy gösteriyor ve Yemen silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejime yönelik saldırılarını duyurarak insanların duygularını alevlendiriyor. Seri, savaş meydanı adamı olmasına rağmen çok yumuşak bir ruha sahiptir. Yazar ve şair olup Hapishaneler Ardında Devrim adlı bir şiiri vardır. O ve Yemen halkı Siyonist rejimi örümcek ağından daha zayıf niteleyen Seyyid Hasan Nasrallah gibi İsrail'in güçlü olmadığına, Filistin'in özgürlüğünün sanıldığından daha yakın olduğuna inanıyor.
Süleymani ekolünün ana unsuru cihattır. Bu prensibe göre komuta odası en ön safta, tehlikeye en yakın noktada olmalıdır. Bir sonraki prensip, misyonun başlangıç noktasının yeteneklere ve tesislere bakmamasıdır. Başlangıç noktası görevi anlamaktır. Yapabildiğiniz ölçüde kendi gücünüzü geliştirmeli ve onun olanaklarını ele geçirmelisiniz. Afganlarla Pakistanlıları, İranlılarla Iraklıları, Suriyelilerle Lübnanlıları tek cephede birleştirmeyi başaran, dünya askeri uzmanlarının kendilerine hayran kalmasını sağlayan ilkeler işte bunlardır. Bugün tıpkı Hümeyni Mektebi gibi olan Süleymani Mektebi de tüm dünyaya yayılmış ve pek çok takipçisi bulunmaktadır. Filistin'de Muhammed Zaif, Lübnan'da Şeyh Naim Kasım, Yemen'de Husiler, Irak'ta Haşr-ı Şabi ve isimlerini dahi bilmediğimiz niceleri bu yolu sürdürecektir.
Değerli dinleyiciler, Şehit Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle hazırladığımız bu sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Bugün yine İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde geçtiğimiz bölümlerde başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma inancına yönelik yaratılış alemindeki acayip olguları incelemeye devam etmek istiyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanın emsalsiz yaratılışına temas ediyor ve insanı tüm acayip yönleri ile yaratmayı sınırsız ilim ve gücünün işareti olarak buyuruyor. Yüce Allah'ın harikulade güç ve tedbirlerinden biri insanı ana rahminde şekillendirmesidir. Cenin en başta herhangi bir organ veya uzuvdan yoksundur. Fakat çok hızlı bir şekilde ve her gün yeni bir şekil ve yapıya kavuşur. Sanki usta bir ressam gece gündüz cenin üzerinde çalışmakta. Kısa bir sürede bu naçizane zerreden görünüşü düzgün ve iç organları ve yapısı şaşırtıcı bir düzene sahip olan bir mahluk yaratmaktadır. İnsan yaratılışına şöyle bir baktığımızda bu mahlukun varlık aleminin en güzel mahluklarından biri olduğu ve Yüce Allah'ın insanı yaratırken gücünü en güzel biçimde ortaya koyduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu muazzam gücüne Mü'minun suresinin 12 ile 14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Cenin şekillenmeye hazır hale geldiğinde göz, kulak, beyin ve vücuttaki diğer organları oluşturan hücreler aralıksız ve hummalı bir çalışma başlatıyor. Kur'an-ı Kerim bu harikulade ve organize çalışmanın Allah olmaksızın asla mümkün olamayacağını hatırlatıyor. Gerçekten de akıllı ve bilge ve tedbirli bir yaradan olmaksızın insan vücudunu oluşturan hücreler nasıl bu denli titiz ve dikkatli bir şekilde amacını izleyerek insan gibi harikulade bir mahluku yaratabilir? Kur'an-ı Kerim Haşr suresinin 24. ayetinde de Yüce Allah'ın yaratıcı gücü hakkında şöyle buyuruyor. O yaradan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam Mufassal adında talebelerinden birine Allah'ı tanıma ve tevhid dersi verirken insanın yaratılışı hakkında şöyle buyuruyor. Ey Mufassal! İlkin cenin ana rahminde şekillenir. Burası öyle bir yerdir ki ne göz görür ne de herhangi bir el ulaşır. Tedbirin bu merhalesi cenin tamamlanıncaya kadar ve ihtiyacı olan her organ oluşuncaya dek devam eder. Ardından bu dünyaya ayak basar. İnsan vücudunda açık gizli her şey yerleştirilmiştir. Organlardan tutun ta kemik, et, beyin, damar, mafsallara kadar vücuttaki bütün organlar birlikte öylesine büyür ve gelişir ki hiçbirinin şekli değişmez, sayıları ne artar ne de azalır. Bilindiği üzere yeryüzünde yaşayan tüm canlı mahlukları, vücutları hücre adında en ufak zerreden oluşur. Hücreler gerçekte hayvan ve bitki yaşamının temelini oluşturur. İnsan vücudu da bu küçük zerrelerden oluşur. İnsan vücudunda hücre sayısı oldukça fazladır. Birbirine benzerlik arz eden ve belli bir görevi yerine getiren hücreler topluluğu bir dokuyu oluşturur. Çeşitli dokuların bir araya gelmesiyle organlar şekillenir ve organların bir araya gelmesinden bir sistem ortaya çıkar ki bu sistemlerin her biri vücut için hayati önem arz eden bir görevi yerine getirir. Örneğin kan dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve solunum sistemi gibi. Canlıların yapısını oluşturan en temel organ olan hücrenin oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Hücrenin dış kabuğu şaşırtıcı bir fonksiyonu söz konusudur. Bu kabuk besin maddelerini ve mineralleri hücrenin içine ulaştırır ve zararlı maddelerden korur. Hücre ihtiyacı olan besin maddesini cezbetmek için diastaz adında bir madde salgılar ve besin maddesini kabuğundan sindirir. Sindirilen madde hücre tarafından tüketilir. Bu maddenin bir bölümün enerjiye dönüşürken diğer bölümü de hücrenin büyümesinde ve gelişmesinde kullanılır. Hücreler beslenme ve büyüme yoluyla belli bir ölçüye kadar büyüyebilir. Bundan sonra bölünerek üreme sürecine geçer. Şöyle ki bir hücre iki canlı hücreye bölünür. Bundan sonra her bir hücre bağımsız olarak yaşamını sürdürür. İnsan vücudundaki sistemlerin işlevi oldukça karmaşık, aynı zamanda zariftir. Bu işlevleri tanımak bilim adamlarının yüzyıllarca süren çalışmalarının sonucudur. Gerçi son yıllarda bilim, insan vücudundaki mekanizmaları tanıma konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş. Bu ilerlemelerde tıp bilimine büyük katkısı olmuştur. Ama yine de insanın bilinmeyenlerinin sayısı çoktur. Yine bilindiği üzere insan vücudunda hayati bir madde olan kan adında bir sıvı dolaşır. Kan çeşitli maddelerden ve unsurlardan oluşur. Kanın %80 kadarı sudan ibarettir. Kanda tuz, sodyum, fosfat, potasyum, kalsiyum, şeker, yağ ve çeşitli gazlar bulunmaktadır. Kanda iki grup canlı organizma vardır ki bu sıvının önemli bir bölümünü oluşturur. Bunlara akyuvarlar ve alyuvarlar adı verilir. Akyuvarlar ve alyuvarlar plazma adı verilen sarımsı bir sıvı içinde mahlüldür. Alyuvarlar kanın kırmızı renkte görünmesini sağlayan maddedir. Her milimetre küp kanda yaklaşık 5 milyon alyuvarlar vardır. Alyuvarlar vücuttaki hücrelere oksijen ulaştırma ve zehirli maddeleri def etme görevini yerine getirir. Bir başka ifadeyle erzakı dağıtmakla görevlidir. Alyuvarlar görevin en iyi şekilde yerine getirir. Öyle ki hatta vücuttaki milyarlarca hücreden bir tanesi bile alyuvarların hizmetinden mahrum kalmaz. Akyuvarların sayısı çok daha azdır. Yani her milimetre küp kanda yaklaşık 7000 akyuvar vardır. Akyuvarlar savunma hattının askerleri gibi sürekli alarm durumundadır ve mikropların saldırısı durumunda vücudu onlara karşı korur. İnsan vücudunun savunma sistemi de oldukça karmaşıktır. İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri, pankreas ve kemik iliğinde akyuvarlar üretilir. Bu organlarda üretilen akyuvarlar yapı itibariyle birbirinden farklı olmalarına karşın ortak bir hedefi izler. O da mikroplar ve virüsler gibi yabancı unsurlara karşı direnmektir. Akyuvarlar insan vücudunun güvenlik sisteminin bir parçası sayılır ve vücudu çeşitli hastalık ve etkenlerine karşı korur. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler türlü yollardan vücuda girer ancak akyuvarlar tarafından yok edilir. İnsan vücuduna yabancı bir unsur girdiği vakit akyuvarlar hemen bulaşma noktasını tespit eder ve çeşitli yollardan tehlikenin yayılmasını önler. İnsan vücudu akyuvarlar yardımı ile yabancı unsurlarla mücadele için çeşitli taktikler uygular ve vücuda giren yabancı unsuru etkisiz hale getirmek için antikor adında bir madde üretir. İnsan vücudunda üretilen antikorların türlü işlevleri söz konusudur. Örneğin bazı antikorlar mikropları imha etmek içindir. Bazıları yılan ve akrep gibi hayvanların zehrini etkisiz hale getirir. İnsan vücudunun şaşırtıcı özelliği her türlü dış unsura karşı uygun antikor üretebilmesidir. İnsan vücudunun savunma sistemini incelediğimizde akla gelen ilk soru hangi gücün bu karmaşık sistemi yönettiği sorusudur. acaba kim ak yuvarlara vücudu bu şekilde akılcı, düzenli ve sistematik bir şekilde savunmayı öğretmiştir? Kim şu ufacık hücrelere her türlü dış etkene karşı uygun antikoru üretmesini öğretmiştir? Bunu yüce ve bilge Allah'tan başka kim yapabilir? Kur'an-ı Kerim, nefis olarak tabir ettiği insanın iç dünyasını, hakikatleri keşfetmek ve öğrenmek için değerli bir kaynak olarak tanımlıyor ve önemini Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun, Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İnsan vücudu ve sahip olduğu uygun ve uyumlu organları ve onca sistemi ve titiz mekanizmaları her şeyin ötesinde akıl ve düşünce gücü yüce Allah'ı daha iyi tanımak için en ilginç kaynak ve defterdir. Eğer kendi nefsimizin üzerinde düşünecek olursak, içimizde küçük bir parçası var olan ilahi sonsuz kaynağa yönelmiş oluruz. İnsan vücudunda yaratılış sırları üzerinde düşündüğümüzde ve yine vücuttaki çeşitli sistemleri çalışmalarına gözden geçirdiğimizde, içimizde şükretme duygusu gelişir. İşte bu noktada yüce Yaradan'ın sonsuz güç ve hikmeti karşısında boyun eğmek gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Bugün 1 Ocak 2025, Çarşamba, miladi yeni yılın başlangıcı. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu başta İran Hristiyanları olmak üzere tüm dünya Hristiyanlarına dünyada barış ve adaletle dolu bereketli bir yıl diliyor. İslam İnkılabı rehberi
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Medya Dönüşüm Ufku toplantısına gönderdiği mesajla medyanın günümüz dünyasındaki benzersiz rolüne vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Şehit Süleymani anma merasimine katılacak. Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in ailesi İmam Hamenei ile görüştü. Belarus, İran'ı ülkenin başkanlık seçimlerini izlemeye davet etti. Her yıl 10 bin gayrimüslim İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ediyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.